Ayrım 17, sayfa 252. Umudu yitirmemeye dair. Aksaray'daki yaşam evinde ölüm orucu eyleminde sakat kalan Özkan Güzel, Fikret Kara, Kevser Mızrak, İnan Gök, Yıldız Türkoğlu, Sakine Ögeyik, Bulaş Göktaş, Aslan Gencay ve Nurgül Kayapınar kahvaltılı sohbet toplantısı düzenlemişti. Ölüm orucunun 115. gününde zorla müdahale sonucu hafızasını kaybeden 22 yaşındaki Ulaş Göktaş yürüyememekten şikayetçiydi. Ulaş zorlanarak da olsa şunları anlatıyordu. Zorla müdahaleden sonra bir yıl ailemin yanında kaldım. Orada tedavimde hiçbir ilerleme olmadı. Bu evde arkadaşlarımın yardımıyla tedavi oluyorum. Umudumu asla kaybetmedim. Bir gün her şeyin düzeleceğini biliyorum. Yürüyemeyecek durumdayken canlı bomba olduğu iddiasıyla tekrar gözaltına alınan Özkan Güzel, her an polis takibindeyim. Tek başıma hareket edemiyorum. Yürümekte dahi zorlanıyorum ve üstüne üstlük intihar eylemcisi ilan ediliyorum. Çantayla gezemiyoruz, poşet taşıyamıyoruz. Geçen gün çanta taşıyoruz diye bizi gözaltına aldılar. İçindeki kitaplara el koyduktan sonra bizi serbest bıraktılar diye konuşuyordu. Güzel'in sözleri üzerine arkadaşları espriyi patlatıyordu. Yakında bomba imha ekibi seni takip edecek ya da İsrail'de olduğu gibi bombalara müdahale eden robotlar peşinden gelecek. Delirten hücrelerin ayazında. Kızılcık şerbeti. Kapamışlar seni beyaz hücreye. Konuşmak, gülüşmek uzaktır sana. Bir bedenin kalmış, bir de inancın. Silah olmuş sana demir bir dolap. Demir bir ranza silahtır sana. Karlı dağlar gibi dik tut başını. Gösterme yaranı. Kızılcık şerbeti içtim söyle. Kan kustan bile diren zalime. Koparılıp götürülmüş dostun yoldaşın. Türkülerle ulaşır sıcak selamın. Bir direncin katığıdır gür haykırışın. Sonuna dek savaşılıp yıkılır hücren. Grup yorum. Bileğini kesenler, suyla oynayanlar, altına yapanlar, yanındaki arkadaşına saldıranlar. Avukatlar, psikolojileri bozulan bazı müvekkillerinin kendilerini sürekli olarak ben örgütün en önemli adamıyım. Bütün bilgiler bende. Ölüm orucu bitti. Bana neden haber vermiyorsunuz? Yoksa siz polis ajanı mısınız veya CIA ve NIT beynimi ortaklaşa düzenledikleri bir operasyona çip yerleştirdiler ve neden sürekli beni denetliyorlar gibi sorular sorduğunu belirtiyorlar. Peki çözüm nedir? Bunalıma gireni hücreden çıkartıp birkaç dakika koridorda gezdirmek ve sonra tekrar kilitlemek mi? Tutuklu sinir krizi geçirip sandalyesini mi kırdı? Çözüm yeni bir sandalye vermemek mi? Ya da hükümlü akıl hastalığına kendisi neden olmuşsa cezasının infazı geri bırakılamaz gibi parlak fikirler bulmak mı? Hafızasını yitiren Uğur Karademir, Celal Gezer ve Deniz Yıldız aynı hücredeydiler. Evet, onlar kendilerine bile yabancıydılar. Böylesi bir uygulamada mantık aramak beyhude bir çaba olsa gerek. Hücre gerçeği delirmek ve delirtmekle eş anlamlıydı. Yılmaz Gerçel, Hatun Polat, Hülya Aydoğan, Yıldız Türkoğlu, Tahir Kaygusuz, Turan Bulut, Zeki Doğan, Özgür Eker, gazeteci Tülin Soyhan, Şevki Levent Çöpçü, kişilik bölünmesi, kişilik parçalanması gibi sorunlar yaşadılar. Genç Ali Karabulut psikolojisi bozulunca kendisini ateşe verdi. Ağır yaralandı. Aziz Doğan tam 4 kez intihar girişiminde bulundu. 3 hücresinde, diğeri revirde. Arkadaşları çekip kurtardı onu. Çarşı ucunda sallanmaktan. Bir kere de canından çok sevdiği arkadaşını öldürmeye kalktı ve o hücre arkadaşı aylarca üçüncü bir kişiyi istedi yanlarına. Nöbetleşi izleyebilmek için Aziz'i. Evlatlarımız çıldırıyor. Tecrit nedeniyle psikolojisi bozulan Hasan Tahsin Akgün'ün annesi Melek Akgün, görüş kabinine her girdiğimde oğlum yerine 5 yaşındaki bir çocukla karşılaşıyorum. Benimle değil, kendi kendine veya başka isimler ve cisimlerle konuşuyor derken gözleri doluyordu. Tekirdağ F tipi cezaevinde tecrit koşullarında kalan gencecik bir oğul için yanıyordu ana yüreği. Hafızasını yitirip psikolojisi bozulan Hasan Tahsin ölüm orucu eylemine katılmamıştı üstelik. Melek Akgün anlatıyordu. Tecrit oğlumu öyle bir hale getirdi ki onu tanıyamadım. Renkleri karıştırıyor, sesler duyuyor, dikkat dağılımı yaşıyor. Vücudunda sürekli uyuşukluk hissediyor, ortada olmayan şeyleri yakalamaya çalışıyor. İyileşip iyileşmeyeceğini bilmiyorum. Ama bir anne olarak hep yanında olurum. O zamanlar 1999 Beyoğlu'ndaki ABD konsolosluğuna karşı saldırıya hazırlandığı iddiasıyla polis tarafından öldürülen Selçuk Akgün'ün eşi olan Melek Akgün şunları söylüyordu. Tayat üyesi olarak F tipi cezaevlerinde kalan çocuklarımız ve Hasan Tahsin için Ali Beyköy'deki evimde açlık grevi yaptım. Çocuklarımızın hakkını savunduğum için 5 ay cezaevinde tutuldum. Oğlum hücredeyken kendini yaktı. Hücre arkadaşı müdahale edince kurtuldu. Arkadaşı bana yanıyordu ancak yandığının farkında bile değildi dedi. Astım ve ciğer hastasıyım. Bu acılara daha ne kadar katlanırım bilemiyorum. Her hafta görüşe giderken bir pantolon götürüyorum. Oğlum onları üzerine yapıştığını iddia ettiği zarar veren kötü şeyler yüzünden parçalıyor. Arkadaşları söyledi, 3 gündür uyuyamadığını. Nasıl bir insan 72 saat gözünü kırpmaz? Sordum oğluma. Bana dedi ki, bana zarar veren cisimler arkadaşlarıma da zarar vermesin diye uyumuyorum. Kendini hücredeki banyoya kilitliyor, uyumuyor, sürekli intihar girişiminde bulunuyor. Kabinde sıkıldığı için haftada 1 saatlik görüş yarım saate inmiş durumda. Artık ölüm orucuna gerek kalmadan çıldırıyorlar. Savaş kör, kör oldu. 30 yaşındaki Savaş Kör, evli ve artık hatırlamadığı 12 yaşında Simge isimli bir kız çocuğunun babası. Türkiye Komünist Partisi, Marksist-Leninist TKP-ML örgütüne üyelik iddiasıyla 1997'de tutuklandı. Ulucanlar cezaevine düzenlenen operasyonda sol elini 3 parmağını yitirdi. Ölüm orucu eylemine giren Savaş Kör, zorla müdahale nedeniyle WKS'ye yakalandı ve 2001 yılında tahliye edildi. Yaklaşık 3 yıl ailesinin yanında kaldıktan sonra tekrar cezaevine konuldu. Adli Tıp Kurumu'ndan hapishanede kalmasının mümkün olmadığına dair raporu almasına karşın 12 Ocak 2004 tarihinde tutuklandı. Savaş Kör 2 yılı aşkın süredir devam eden tutukluğunu cezaevinin devrinde geçirdi. AİHM yargıçları ve uzman doktorlar cezaevlerini ve hastaneleri gezerken Savaş Kör'e rastlarlar. Çırılçıplak namaz kılarken görürler onu. Çocukluğuna dönen Savaş Kör o dönemde aldığı dini eğitimin etkisiyle sürekli namaz kılmaya başlamıştı. Doktorların rol yapıyor dediği Kör'ün psikolojisi iyice bozulunca avukatından bile korkan ve sandalyesini arkasına sinen bir ruh haline sürüklendi. Kendine bakamayan Savaş Kör hastalığı için gerekli gıda ve ilaçları da alamadı. Beden temizliği yapamadığı için zamanla bedeninde ve gözlerinde yaralar oluştu ve sonuçta Savaş Kör her iki gözünü de kaybedip kör oldu. İnfaz koruma memurlarının kendisini zehirleyip öldüreceklerine inandığı için görevliler tarafından kendisine verilen suyu içmedi, yemekleri yemedi. Kör ailesinin tüm çabalarına karşın ancak cezasının sona erdiği 16 Kasım 2006'da serbest bırakıldı. Dışarı çıktıktan sonra da değişen bir şey yoktu. Sadece kuru ekmek yiyor ve musluk suyu içiyordu. Hastane hastane gezdi. Savaş Kör tedavisine bir türlü başlanamadı. Sınırı tanımayan doktorlar körün tedavisinin daha fazla gecikmesi durumunda ölümünün kaçınılmaz olacağını duyurdu. Bir şeyler yapmak gerek. Siyasi tutuklu Volkan Ağırman psikolojisi bozulduğu için kendini astı. Kandıra F tipi cezaevinde tek kişilik hücrede kalan 25 yaşındaki Volkan Ağırman'ın babası Niyazi Ağırman oğlunun tecrit nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını ve sürekli asabi olduğunu belirterek Volkan bana burada geçen her gün bir ömre bedel diyordu. Ben onlara oğlumu verdim, onlar bana ölüsünü verdiler diye konuşuyordu. Niyazi Ağırman'ın kızı Devrim Ağırman ise 23 yaşında Tokat'ta öldürüldü. 22 yaşındaki Orhan Oğur, Tekirdağ F tipi cezaevinde tek kişilik hücrede tutuluyordu. Fakir bir ailenin çocuğu olan Orhan hem okula gidiyor hem de lokanta, pastane, market ile kargo ve tekstil şirketlerinde çalışıp yaşamını idame ettirmeye çabalıyordu. Orhan, Küçük Armutlu'da ölüm orucu yapılan evlere gerçekleştirilen kanlı baskının ardından tutuklandı. Genç adam Temmuz 2002'de 3 kişilik hücrede kalırken arama adı altında adeta baskına gelen görevliler tarafından dövüldü. Vücudunun pek çok yeri morardı, tırnağı koptu, kan içinde kaldı. Suç duyurusundan sonuç alamadığı gibi bir de üstüne disiplin cezasına çarptırıldı. Tam 6 ay yakınlarını görmeme 45 günde mektup cezası aldı. Onların hücresinde askerler bir şey bulamamıştı. Ancak mafya ve çete davasından yargılananların hücresinde jandarmalar bilgisayar ve cep telefonu ele geçirdi. Hücrede su tesisatının bozulması sonucu günlerce su ihtiyaçlarını karşılayamadı, temizlik yapamadı. Bulaşıklarını dahi yıkayamadıkları için yemek alamadı. Koku ve kirden dolayı tuvaleti dahi kullanamadı. Ve sonunda Orhan'ın psikolojisi bozuldu. Artık kaldıramıyorum, bir şeyler yapmak gerek dedi ve kendini yaktı. Numune Hastanesi'ne kaldırılan Orhan Oğur, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Adli hükümlü Halil Koçyiğit kapıldığı umutsuzlukla daha fazla yaşamayı göze alamadı. İnfaz koruma memuru İlhan Köse'nin katil zanlısı adli tutuklu Mehmet Akdemir de İzmir Kırıklar'da intihar etti. Sincan F tipi cezaevinde Erkan Kızılkaya adlı adli tutuklu hücre arkadaşı ve adaşı Erkan Salihoğlu'nun boğazını kesti çay kaşığının ucunu sivilterek. Hiç şaşırtıcı değil. Bilim adamlarının bir pilot cezaevinde yaptıkları çalışmalar sonucunda intihar edenlerin %68'inin özel muameleye tabi mahkumlar olduğu ve bunların biri hariç tümünün hücrede kaldıkları anlaşılmıştı. Yoktan var etmek. Çaydan, kahveden, yeşil soğandan, ilaçlardan, oraletten boya üretenler, pilav ve şekerden yapıştırıcı elde edenler, sebze ve meyve artıkları ile çay posalarından toprak elde edip bitki yetiştirenler, rüzgarın havalandırma boşluklarını taşıdığı bitki tohumlarıyla ya da kuş tüyleriyle birbirlerine yazdıkları kartları süsleyenler. İçerideki insan engel tanımaz. Kağıt bulamazlarsa tuvalet kağıtlarına yazarlar. Tıpkı Kenya Kamiti cezaevinde ve İrlanda Armagh'da olduğu gibi. Limon kabuğu, kağıt, hamur, ayakkabı derisi, kazaktan sökülen ip. Ellerine ne geçerse esere dönüştürdüler. Boncuktan kelebekler, zeytin çekirdeğinden tesbihler, masa örtüleri, albümler, satranç takımı, çanta, paspas, bez bebek, yastık, patik, anahtarlık, kitap ayraçları, envai çeşit takılar, biblolar ve daha neler neler. Hatta el işi, göz nuru, binbir zahmette yaratılan ürünler. Üreterek direnen, direnerek üretenlerin sergisiyle dışarı taşındı. Cezaevlerindeki siyasi tutuklu ve hükümlerin ortaklaşa çıkardığı el yazması yayınların dışarıya ulaşabilmiş bazı sayıları Tutsak Dergileri adıyla kitaplaştırıldı. Ceza, sansür, toplatma ve imha uygulamalarına karşın yılmayan, cezaevi basınının ürünü olan kitabın dünyada herhangi bir örneği ise bulunmuyor. Tutuklu ve hükümlü ailelere yardımlaşma derneği üyesi ailelerin katkıda bulunduğu kitap, Boran yayınlarınca çıkarıldı. Tekirdağ, Kandıra, Sincan ve Edirne F tipi cezaevlerinde erkek, Gebze ve Uşak cezaevlerinde ise kadın siyasi tutuklu ve hükümlüler, siyaset, mizah, kültür ve sanat içerikli 17 ayrı dergiyi hayata geçirdiler. Masala, Itır, Peşmekan, Yürek Çağrısı, Nail İbo, Berdan'dan Berkan'a, Vız Gelir, Gomedi, Can Suyu, Aile Postası, Zeybek Ateşi, Genç Düşünce, Sevgi, Zafer Yolunda İleri, Feda, Nüktedan ve Şafak'tan Önce adlı bu dergilerin arasında kitap baskıya girerken en son Komün katıldı. Bazıları 50. sayıya ulaşan dergiler herkesin okuyabilmesi için internet sitelerinde de yerlerini alırken seçkilerin bir bölümü ise İngilizceye çevrildi. Kitapta 12 Eylül cuntası ile başlayan cezaevinde periyodik dergi çıkarma geleneğinin F tipi cezaevlerindeki tecrit politikasına duyulan tepki nedeniyle yaygınlaştığı ve çeşitlenip yetkinleştiği belirtiliyor. Şiir, fıkra, öykü, karikatür, resim, anı, deneme, yorum, haber araştırma, inceleme hemen hemen her konuda akıl yoran, kalem oynatan mahkumlar hem dışarıdaki gelişmeleri resmedip hem de içerideki yaşamı anlatan eserlere imza atıyorlar. Aynı cezaevlerinin farklı muhalif dergileri bazen birbirleriyle röportaj yapıyor, bazen de dışarıdan gelen mektuplara sayfalarını açıyorlar. Dergilerde yok yok. Cezaevindeki yeni icatlar, burçlar, editör köşesi, künye, ilan panosu. Ekonomiden sinemaya, eğitimden televizyona, müzikten politikaya, tarihten popüler kültüre dek uzanan geniş bir yelpazede eleştiri, tartışma ve açıklamalara yer veriliyor. Tam teşekküllü, acar muhabir Ferit'in haberleri, gazeteci yazar Yanar Döner ile zihni fikir karışıkın yorumları, Höşmeni Mabi tiplemesi, mahpushane haberlerini ulaştıran kulağa delik, Fare namı diğer Logar Cini Çeto, dergilerin mizah yükünü yüklenmiş görünüyor. Tam ortasında kalem bittiği için renk değiştiren yazılarıyla, rengarenk boyalarla desteklenen fotoğraf, montaj ve kolajlarla süslenen sayfalarıyla ve ilginç kapak ve logolarıyla cezaevi dergileri artık elinizin altında. Bir dergi nasıl hazırlanır? Yazı kadroları, ölüm orucu eylemi, tahliye ve tutuklamalar nedeniyle sürekli değişen derginin hazırlanışı da binbir zahmet ve emek istiyor. Örneğin bir derginin yeni sayısı hakkındaki görüşlerini belirtmek için tüm tutuklular düşüncelerini küçük kağıtlara yazıp bir kesme şeker büyüklüğüne getirinceye dek büküyor. Bükülmüş kağıtlar daha sonra naylonla sarılıp iplerle bağlanıyor ve havalandırma duvarlarını aşmak için topa dönüştürülüyor. Böylelikle düşünceler kolektif bir yayın adına çatıları aşıp yazı kurulundaki tutuklu ve hükümlülerin hücrelerine ulaştırılıyor. Sonra kafa kafaya verilip konular belirleniyor, görev dağılımı yapılıyor ve tekrar top yağmuru başlıyor. Burada sözü gönüllü gazetecilere, tutuklu ve hükümlülere bırakalım. Her hücredeki yazar, işkenceye dönüşen sayımlar, talana dönüşen aramalar, keyfi baskı ve dayatmaların bitmediği koşullarda ziyaret ve avukat görüşleriyle her gün birkaç kez atılan protesto sloganları arasında yazısını yazdı. Tayatlı ailelerin anlatımlarına göre dergilerin hepsi elle yazıldı, karbon kağıdı yasak olduğu için elle çoğaltıldı. Yağmurlu havalarda çamura bulandı, aramalarda yırtıldı, el konuldu. Tüm bu aşamaların ardından bir araya getirilen 40, 50 hatta 100 sayfayı aşan yazmalar iğne iplikle ciltlendi. Taze ve kuru soğan kabuğu ile tıbbi ilaçlar ve oraletten elde edilen boyalar sayfalara can verdi. Dergilerin basımında sakız ve reçel kullanıldı. Kapak için ise çoğu kez süt kutusundan yararlanıldı. Ardından diğer tutuklara ulaştırıldı ve dışarıya gönderilmesi için cezaevi yönetimine teslim edildi. Dergilerin başına gelen aksilikler bitecek gibi değildi. Çünkü sıra mektup okuma komisyonundaydı. Dergilerin birçok sayısı komisyona takıldı, sakıncalı bulundu. Bunlardan ancak yarısı özgür kalabildi. Dışarı ulaşabilen dergilerin hali ise bazen içler acısıydı. Nice karikatürün balonları karalanmış, paragraf, cümle ve kelimeler sansürlenmişti. Cezaevinde medyatik haller. Kartal cezaevinde kadınlar, Kıytırık FM radyosunu kurdular, İsteyen konuşma yapıyor, şarkı, marş, türkü söylüyor, şiir okuyor, fıkra anlatıyordu. Kandıra F tipi cezaevinde Kandıramazlar dergisi çıkıyordu. Sincan F tipi hapishanesinde tutuklu bulunan Bülent Han'ın karikatürleri cezaevi yönetimi tarafından dışarıya gönderilmesi engellenerek yok edildi. Yine Sincan F tipi cezaevindeki mahkumlar el yazısı ve karikatürleriyle Tecrit Kıran adlı bir mizah dergisi hazırladı. Cezaevi idaresinin müstehcen diyerek mizah dergilerini içeriye almaması tutuklu ve hükümleri harekete geçirmişti. Derginin künyesi şöyleydi. Basım yeri Sincan F tipi. Süresi belli değil. Her an çıkabilir. Sahibi kolektif. Mizah yasağı tek Ankara Sincan ile sınırlı değildi. Sivas E tipi hapishanesi müdürlüğü de Leman, Lemanyak, Yeni Harman ve Penguen isimli mizah dergilerini müstehcen kabul edip siyasi mahkumlara verilmesini engelledi. Ankara Sincan 1 nolu F tipi cezaevindeki merkezi televizyon yayınında yer alan yabancı haber, bilim, kültür ve sanat kanallarının kaldırılması tutuklu ve hükümlerin tepkisini çekti. Merkezi yayında tek yabancı kanal olarak 24 saat Hristiyanlık propagandası yapan GAT, Tanrı TV'nin kaldığını belirten tutuklu ve hükümlü yakınları AKP cezaevlerinde misyonerliğe soymuştur dediler. Tutuklu ve hükümlü aileleri Sincan 1 nolu F tipi cezaevinin merkezi TV yayını içinde bulunan BBC World, DW, Arte gibi kanalların cezaevi yönetiminin kararı doğrultusunda iptal edildiğini iddia etti. Bu kanalların yerine Yeşilçam TV, Dizi TV gibi yerli kanalların yayınlanmaya başladığını belirten aileler, tutuklu ve hükümlerin dış dünyaya açılan pencerelerinin kapatıldığını ve tretman, iyileştirme adı altında apolitleştirme ve sıradanlaştırmanın dayatıldığını öne sürdüler. Tanrı TV serbest. Trajikomik bir şekilde merkezi yayın alanı içinde kalan tek yabancı kanalın GAT TV, İngilizce Tanrı olduğunu ifade eden aileler bu kanal aracılığıyla 24 saat süreyle Hristiyanlık propagandasının ekranlara taşındığını söylediler. AKP iktidarının laiklik ilkesini zedelediğini iddia eden aileler AKP cezaevlerinde misyonerliğe soyunmuştur. Avrupa Birliği'ne uyum işini bakalım daha hangi boyutlara kadar götürebilecekler diye konuştular. Mizah yayınlarının dahi müstehcen bulunduğu, mahkumların itirazlarına rağmen Hristiyanlık propagandasının yapıldığı GAT TV'nin izlettirildiği Sincan F tipi cezaevinde porno skandalı da yaşandı. Cezaevinde hem de Ramazan ayında 3 gün boyunca tutuklu ve hükümlülere porno yayını izlettirildi. Olay, Sincan F tipi cezaevinde kalan Ercan Akpınar'ın avukatı Kazım Bayraktar'a gönderdiği mektupla ortaya çıktı. Akpınar, cezaevinde Ramazan ortasında cuma, cumartesi ve pazar günleri porno yayını yapan bir kanalın izlettirildiğini, itiraza karşın ertesi haftalarda da aynı günler yayına devam edildiğini bildirdi. Siyasi tutuklu ve hükümlülerin yayınlara itiraz etmeleri üzerine cezaevi idaresi, yayının bazı adli tutuklu ve hükümlülerin talebi üzerine yapıldığı yanıtını verdiği belirtildi. Yönetimin ayrıca bu yayının yapılması için bazı adli tutuklu ve hükümlülerin ortalığı yıktıkları yanıtını verdiği ifade edildi. Tecridi delmek. Avukat Hasan Demir bir kar topu ile insanlarla temas kurabildiğini şu şekilde anlatıyor. Sürekli yan bloğa bağırıyordum ama ses gelmiyordu. Birden birkaç kar topu geldi. Biz de onlara kar topu attık. O bile sizin için bir sevinç kaynağı. O kar topu tecridi deldi geçti işte. Eskiden mahkumlar Bolşevik alfabesiyle Morse alfabesiyle haberleşirlerdi. Tık tık tık. Şimdi hücreler arasında satranç oynuyorlar. Logar kapakları aracılığıyla yan hücreyle konuşabiliyorlar. Pencereden pencereye haykırmak da iletişimin vazgeçilmezlerinden. Isladıkları gazete kağıtlarını bir araya getirip üstünü de naylon ile sarıyorlar. Gazeteden önce top yapımında sabun ve giysi parçaları kullanılıyordu. Sonra yaratılan ilkel topa mesajlarını ve iç yazışmalarını iliştirip 8 metrelik duvarları aşıyorlar. Şansları yaver giderse kılavuz adı verilen bu haberleşme topları havalandırma boşluğuna düşüyor. Birçoğu ya çatıda kalıyor ya da tellere takılıyor. İnfaz koruma memurları topları görünce el koyuyor. Suç unsuru varsa hop akabinde disiplin cezası geliyor. Çivi yazısıyla kaleme alınanlarda ise pek bir sorun yaşanmıyor. Çatıda mahsur kalan topları kurtarmak için tutuklu ve hükümlülerin kullandığı çok sayıda teknik bulunuyor. Çatı üzerinden yapılan meyve servisi artık 8 metreyi aşmakta uzmanlaşanlar için sorun teşkil etmiyor. Radyo için yapılan ek antenler jileti tellerin sesi bozması nedeniyle pek işlevsel değil. Ve gökyüzünü teller arasında görebilenler kuşların tellere takılıp çırpınarak can vermesine kahroluyorlar. Çünkü ekmeklerini dahi farelerle paylaşanlar için her türlü canlı tecrit karşısında direnci yükselten birer yoldaştır. Her ömrün bir hikayesi vardır. Kimse hüzünlü olmasın. Sırası değil Hu'nun daha. Bir gün bir şehrin alanında bir mermer yığının gözlerine omuzlarına düşerse bir çınar yaprağı, Hüzünlensin yaşayanlar o zaman. Sırası değil Hu'nun daha. Öylesine sıkılmış ki yumrukları, kimse hüzünlü olmasın. Kimse hüzünlü olmasın diye. Sırası değil Hu'nun daha. Unutulsun bir gövdeye duyulan hasret. Unutulsun bu alışılmış duyarlık. O kadar sade, o kadar kalabalık ki. Unutulmaya değer onların insan gövdeleri. Ve unutmalı mutlaka. Doğsunlar diye yüreklere. Doğsunlar damarlara. Ölü mü denir? Ölü mü denir şimdi onlara?